Ayrım 34. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 327. Tartışmalar Nuri Killigil fabrikasında yeterli önlemler olmadığı yönündeydi. Hatta daha garibi, fabrika İstanbul Valiliği ve Belediyesi tarafından madeni eşya üreten bir fabrikaydı. İzin de buna göre verilmişti. Yani Sütlüce'deki silah fabrikası aslında valiliğe göre silah üretmiyor, madeni eşya üretiyordu. Denetlemeler de madeni eşya fabrikasıymış gibi görünüyordu. Dönemin valisi ve belediye başkanı Lütfi Kırdar silah fabrikası olduğunu bilmiyorduk diyordu. Çalışma Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in açıklamaları da önemliydi. Rahmetli Nuri Killigil 14 Haziran 1947 tarihli istida ile İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek evvelce Sütlüce Fabrikası ile müessesemize ait olan Zeytinburnu Fabrikası'nda harp mühimmatı yapıyorduk. İnfilak maddeli mühimmat imalatımız Zeytinburnu Fabrikası'nın 1946 senesi Haziran'ında kapanma ile durmuştur. Sütlüce Fabrikası'nın dağ tarafında lüzumu halinde mevvad-ı infilakiye için ayrı bir yer tesisi mümkün ise de halen ne bina ve ne de tesisat mevcut değildir. Fabrikanın bir seneden beri başlıca meşguliyeti tesfiye, torna vesaire döküm işleriyle para kumbarası imalidir. İnfilak maddesi imalat ile alakası yoktur. İzah ile müessesesine tatbik olunan %5 prim tarifesinin değiştirilmesini istemiş ve bakanlığa ayrıca verdiği 20 Haziran 1947 tarihli istida ile de keyfiyeti teyit ederek istenilen prim mukabili meblağın işin halline değin tahsilinin tehiri isteğinde bulunmuştur. Bu müracaatları üzerine fabrikanın mevvad-ı infilakiye imal etmediği gibi bu namda hiçbir şey mevcut olmadığı hakkında müessese sahibinin sözleri aynen kaydedilmek suretiyle tutanağın müştereken imzalandığı zikredilmiş ve bu husustaki rapor üzerine bu iş yeri primi %5'ten %1,5'a indirilmiştir. Nuri Killigil fabrikayı maliyetleri düşürmek için madeni eşya fabrikası olarak tescil ettirmişti. Ama Milli Savunma Bakanlığı'na göre silah üretiyor, hatta siparişler veriliyordu. Denetimi de o dönemki yasalara göre Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğundaydı. Yeni Sabah gazetesi yazarı Refik Cevat Ulunay, Nuri Killigil'i yeterli önlemleri almadığı için eleştiriyor ama daha çok İnönü iktidarı ve hükümeti denetimleri yapmayarak bu facianın olmasına neden olmakla suçluyordu. 23 Mart 1949'da mecliste Sütlüce Silah Fabrikası'ndaki patlama ele alınıyordu. Erzurum milletvekili emekli general Vehbi Koca Güney tahta döşemelerin altında mühimmat olduğunu, imalathanede gürül gürül soba yakıldığını ve bu büyük ihmalin faciayı yarattığını söylüyordu. General Vehbi Koca Güney olayda ihmal ve kanunlara riayet edilmediğiyle müsamahanın olduğunu ısrarla söylüyordu. Mısır'dan alınan 50 bin tabanca siparişinin gizli olduğunu, valiliğin fabrikanın çalışması hakkında bilgisi olmadığını, Nuri Killigil'in sigorta primini %5'ten %1,5'a indirmek için fabrikasından mühimmat yapılmadığını beyan ettiğini, Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin madeni eşya yapıldığını, mühimmat yapılmadığı şeklinde rapor vererek vazifesini kötüye kullandığını açıklıyordu. İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı da infilak sahasında incelemelerde bulunduktan sonra fabrikanın kapsül ve fülminat gibi patlama oranı yüksek maddeleri yapmasına neden izin verildiğini soruyordu ve ekliyordu. 1. Bu fabrikaya kapsül imal etmek müsaadesi ne zaman ve hangi makam tarafından verilmiştir? 2. Fülminat imali müsaadesi verilmiş midir? 3. Kapsül ve fülminat imalinden evvel nereden temin edilmekteydi? Bu sorulara ek olarak da 1948 yılına kadar askeri fabrikalardan aldığı kapsülü son siparişlerini aldığından itibaren fabrikasında kapsül yapmaya başlıyor. İmal edilen yeri emniyetsiz ve bu tip üretimlere uygun değildir. Hatta genç ve tecrübesiz kimyagerlerle iş yapılıyor. Denetlemeyen ve işini yapmayanlara kanuni işlem yapılmalıdır. Hükümet adına konuşan Milli Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, Sütlüce fabrikasının kapsül ve fülminat ürettiğine dair kendilerinin bilgisi olmadığını, fabrikanın kapsülleri mamul olarak askeri fabrikalardan aldığını söylemiştir. Son olarak kürsüye gelen Başbakan Şemsettin Günaltay, vazifesinde ihmali görülenlerin ve kötüye kullananların cezalandırılacağını söylüyordu. Bundan sonra görüşmeler kapalı oturum şeklinde yapıldı. Bugüne kadar da bu kapalı oturumda neler konuşuldu, Nuri Killigil'e dair neler anlatıldı hiç açıklanmadı. Dönemin karanlıkta kalan birçok sorusu bu gizli görüşme tutanakları açıklanabilirse yanıt bulacak. Nuri Killigil'in patlama olmadan önce Suriye, Mısır ve Pakistan için mühimmat siparişi aldığı, bu siparişler nedeniyle öldürüldüğü iddiaları da bugün bile konuşuluyor. Bu siparişlere ilişkin dönemin Milli Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, Nuri Paşa 1948 senesinde Suriye, Mısır ve Pakistan için sipariş müsaadesi istedi. Ancak Güvenlik Konseyi'nin Suriye ve Mısır için koyduğu yasak nedeniyle bakanlığımız bu ülkeler için izin vermedi. Pakistan için herhangi bir yasak olmadığı için bu ülkeye müsaade edilmiştir diyordu. Yani Nuri Killigil izni olmamasına rağmen üretim yapmaya devam etti. Askeri fabrikalardan aldığı kapsülleri de kendisi üretmeye çalıştı. Tüm bunlar olurken gerekli tedbirler alınmadı. O dönem fabrikada çalışan işçilerden bazıları Nuri Paşa çalışanlarına az ücret verirdi. Daha yüksek ücret isteyen olursa işten çıkarır, yerine acemi kişileri alırdı. Oysa yapılan iş uzmanlık isterdi diye de zamanın gazetelerine konuşuyorlardı. Sütlüce Silah Fabrikası patlaması ile ilgili resmi makamlarca yapılan incelemede şu ihmaller öne çıkıyordu. Kapsülleri kurutmaya yarayan tav dolabının sıcaklığının kontrol edilmemesi sonucu 80 derecenin üstüne çıktığından yangın çıkmış, yangın diğer patlayıcılara sirayet ederek infilak oldu. Kasti veya kaza olarak triyolit maddesinin bulunduğu yere sigara veya yanar bir madde atılarak yangın ve patlama meydana geldi. Kapsüllerin rutubetlerinin alınması için tavlanmaları sırasında yüksek hararet ve dikkatsizlik nedeniyle ilk patlama oldu. Sonra da tahta döşemeler altında olan 6 tane tayyare bombası alevler tahta döşemeyi sarınca patladı. Nuri Killigil silah fabrikası patlaması için somut bir şekilde sabotaj bilgisi belgesi resmen hiç olmadı demiştim. Ama dönemin Müslüman nazilerine göre sabotaj ihtimali yüksekti. Onlar şunları söylüyordu. Nuri Paşa'nın Mısır'da silah ve cephane siparişi, tabii ki Yahudilere karşı kullanılmak üzere, aldıktan ve İstanbul'a dönüşünden 2 gün sonra Sütlüce'de bu işleri yapan fabrikasının infilak etmesi sırasında çıkan yangının uçak mermilerinin bulunduğu depoya sirayet etmemesi ve İstanbul'u muhtemel bir felaketten kurtarmak için hayatını feda etmesi yanında 27 Türk öldü. Fabrikada çalışan 30 Yahudinin burunları bile kanamadı. Çünkü olay günü hiçbirisi fabrikada değillerdi. Biz ülkemizi saran Yahudi uşakları yüzünden hala 3 Mart 1949'un gafleti içerisindeyiz. Milli Savunma Bakanı Hüsnü Çakır, Mısır için iznin 1948 yılında istendiğini söylüyordu. Patlama 1949'da oldu. Sabotaj ihtimalini dile getirenler, patlamanın Mısır için sipariş alındıktan hemen sonra oldu diye iddia ediyorlardı. Bir patlama ile yok olan Sütlüce'deki Nuri Killigil Silah Fabrikası'nın müdürlüğünü dönemin Nazi sevdalısı General Hüseyin Erkilet yapıyordu. General Erkilet yapılan tahkikat sonucunda önce tutuklandı ama daha sonra beraat etti. Nuri Killigil ve silah fabrikasının patlaması ile ilgili akademisyen Nejat Karaköse'nin doktora tezinde de birçok ayrıntı bulmak mümkün. Bazı bölümleri o tezden aldım. Nuri Killigil'in ölümüne de yol açan patlama ile ilgili dönemin milli şefi İsmet İnönü'nün taziye dahil bir açıklamasına da rastlamadım. Nuri Killigil'in desteklenmediği iddiaları da tam olarak doğru değil. Hem Atatürk döneminde hem de İnönü döneminde mühimmat siparişlerinin Killigil'den alınması için emir verildiği de bir gerçektir. Nuri Killigil Naziler savaşı kaybedene kadar desteklenmiştir. Naziler yenildikten sonra mesafe konulduğu da bir gerçektir. Nuri Killigil Enver Paşa'nın kardeşidir. Birçok fikrinde onun etkisi çok fazladır. Aynı zamanda Kazım Orbay da eniştesidir. Patlama olduğunda Kazım Orbay Yüksek Askeri Şura üyesiydi. Tayyip Erdoğan, Nuri Killigil'i Milli Savunma Sanayi'nin kurucusu olarak ilan edip ondan çok kez bahsederken Şakir Zümre'yi çok fazla dillendirmiyor. Sanırım bir kez Teknofest fuarında adından kısaca bahsetti. Oysa Şakir Zümre ilk silah fabrikası kurucusudur. Bombardıman uçakları için bomba üretiyordu. Denizaltılar için de bomba üretimi yapıyordu. Marshall planı çerçevesinde fabrikası kapattırıldı. O da Şakir Zümre adıyla soba üretimi yaptı. Erdoğan'ın Nuri Killigil için soba imal etmek zorunda bırakıldı dediği aslında Şakir Zümre'ydi. Nuri Killigil vergiden muaf olmak için madeni eşya üretiyorum demişti. Hatta en çok hatırlanan İş Bankası kumbaraları da Şakir Zümre imzası taşıyordu. Korona günlerinde neler yaşandı? 2020 yılı dünyanın dengesini sarsacak bir salgınla başladı. İlk kez Aralık ayında görülen ve 2019 nCoV olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da koronavirüsü olarak adlandırıldı. Dünya Sağlık Örgütü WHO, 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığa COVID-19 adını verdi. Daha sonra küresel salgın anlamına gelen pandemi olarak ilan edildi. Türkiye dahil 180'den fazla ülkeyi tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Adım adım Türkiye'ye doğru salgın geliyordu. 10 Ocak'ta bilim kurulu oluşturuldu. Salgın biliniyordu. Önlem alınması gerekiyordu. Önlemler gecikmeye başladı. Tayyip Erdoğan 4 Şubat'ta Ukrayna dönüşü uçakta konuştu. Koronavirüsle ilgili tedbirler neler olacak? Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye'nin önlemleri neler olacak? Sizin virüslere karşı özel bir tedbiriniz var mı diye soruldu. Tayyip Erdoğan korona önleminden çok kendilerini övüyordu, sözleri aynen aktarayım. Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin'de sıkıntıyı yaşıyor. Orada bizim vatandaşlarımız da var. Onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin'e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı? Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük. İçine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin'e gittiler. Şu anda da Ankara'da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabii dünyada ses getirdi. Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef. Dut pekmezi yiyin. Salgın adım adım Türkiye'ye geliyordu. Erdoğan'a koronavirüse karşı önlemini de açıkladı. Dut pekmezi. Ama benim bir tavsiyem var. Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan. Anadolu Ajansı dahil iktidara yakın olan medya dut pekmezi haberlerini salgından daha çok yaptı. Erdoğan dut pekmezi satışlarını arttırdı haberleri medyanın öncelikleri arasındaydı. Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta Brüksel'e gitti. 10 Ocak'ta ise döndü. Bu tarihten itibaren Tayyip Erdoğan ve ailesi 1150 odalı sarayını dış dünyaya kapadı. Erdoğan kendisi ve sarayda yaşayan ailesi için tam izolasyon uyguluyordu. Hatta öyle ki Mart ayındaki COVID-19 tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı uzun süredir atıl olarak bırakılan Çankaya Köşkü'nde yapılıyordu. Erdoğan bu toplantıya katılmadı. Toplantıya yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti. Oktay dışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hazır bulundu. Nedeni açıklanmadı ama bu toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoktu. Erdoğan sarayı tamamen dış dünyaya kapamıştı. 18 Mart'ta koronavirüs koordinasyon toplantısı için yer yine Çankaya Köşkü'ydü. Bu kez Erdoğan da toplantıya katıldı. Covid'i bitirecek ev kredisi çözümü. Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs paketi de tartışmalıydı. En çok iç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını %18'den %1'e indirilmesi ve 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın %80'den %90'a çıkartacak asgari peşinatı %10'a düşüreceğiz maddeleri eleştirildi. Karantina uygulanması gerekirken seyahat teşvik ediliyordu. Bir de müteahhitler korona paketine girebilecek kadar değerliydi. AKP ve Tayyip Erdoğan yönetiminin en temel unsuru beton ekonomisi her şeyin önüne geçiyordu. TV programlarında ve sosyal medyada söylediğim bu iktidar için bir torba çimento insandan daha değerlidir sözlerime kızıyorlardı. Ama uygulamada da hep haklı çıkarıyorlardı. Erdoğan bir süredir ortalıkta yoktu. Süreç tamamen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzerinden yürüyordu. Erdoğan yine ortalıkta yok eleştirilerinin olduğu bir anda bizzat Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyordu. Ekonomistler Erdoğan'ın açıkladığı ilk korona paketini Sözcü gazetesine değerlendirdiler. Ekonomist Uğur Gürses, paketin firmalar ve emekliler boyutu var. Bu yöndeki adımlar doğru ama çalışmalar boyutu eksik kaldı paketin. Merkez Bankası yani TCMB ihtiyat akçesi bugünler içinde ama kullanıldı. İhtiyat akçesi ile hizmet sektöründe çalışan ve zor durumda olan milyonlarca kişiye biner liralık ödeme ya da çek verilmesi rahatlıkla yapılabilirdi. Toplamda hizmet sektöründe 15.8 milyon kişi çalışıyor. Hepsine biner lira verseniz 15.8 milyar lira yapar. İhtiyat akçesinden rahatlıkla karşılanabilirdi. Konut kredisi teşviki var ama şu aşamada kim konut alır bilmiyorum. Bu adım anlamlı değil. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Cem Başlevent, binlerce iş yerinin zorunlu olarak faaliyetine ara verdiği bir ortamda istihdam kaybının yol açacağı ekonomik zorluklar için görebildiğim tek madde kısa çalışma ödeneğinin daha kolay ulaşılabilir hale getirilecek olması. Ancak bu maddeye ilişkin detaylı bilgiler verilmiş değil. Bugünkü paketten sağlık hizmetlerine erişim başlığı altında önlemler çıkabilirdi fakat böyle olmadı. Pakette asgari ücret desteğinden bahsedilmiş ancak bu destek yılbaşında zaten açıklanmıştı. Emeklilerin bayram ikramiyesinin yaklaşık 2 ay öne çekilmiş olması güzel bir jest ama alım gücü etkisi çok sınırlı olacak. Turizm sektörümüz çok zor bir yıl geçirecek ve bunun etkilerini bertaraf etmek belki uzun yıllar alacak. Dolayısıyla konaklama vergisinin Kasım ayına kadar ertelenmesi yerine tamamen gündemden çıkarılması daha uygun olabilirdi. Çeşitli sektörler için vergi ve prim ödemelerinin ertelenmesi yerinde bir politika ama bütçe açığı büyüyecek. Elbette daha önce yaşanmamış boyutta yaşamsal bir mücadelenin eşiğindeyken ekonomik yan etkilerin düşünülmesi ikinci planda kalıyor. Umarız ülkece çok fazla kayıp ve acı yaşamadan bu salgının üstesinden gelebiliriz. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM Direktörü Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, pakette işsizlikle ilgili hiçbir desteğin olmaması şaşırtıcı. İşsizlik tazminatının genişletilmesi, tazminat sürelerinin uzatılması düşünülebilirdi ama bunlar yoktu pakette. Ekonomik paket çalışan kesimi mutlu etmiyordu. Korona tedbirleri açısından bakıldığında çalışan dışarıda tutuluyordu. Sürü bağışıklığı denen aslında ölen ölür kalan sağlar bizimdir demekti. Bu da neoliberal vahşiliğin salgındaki göstergesiydi. Türkiye korona salgınında aslında avantajlı bir durumda da olabilirdi. Tayyip Erdoğan'ın Brüksel dönüşü kendine ve yakın çevresine uyguladığı karantina ve izolasyon tüm Türkiye için yapılsaydı her şey biraz farklı olacaktı. Ne yapılmadı hemen 5 maddede anlatayım. Türkiye'de ilk vakanın resmen kabul edildiği 11 Mart itibariyle resmen diyorum çünkü daha önce de ölümler oldu ama bunların büyük çoğunluğu zatürre ya da başka hastalıklar yazılarak defnedildiği iddiaları var. Bu iddialar tartışmalı ama resmen kabul tarihinden itibaren yapılmayanlar da çok etkili oldu. 1- Maçlar ertelenmedi. 2- Umre yasaklanmadı ve umreden dönüşte tam karantina uygulanmadı. 3- Okullar tatil edilmedi. 4- Toplu ibadetler yasaklanmadı. 5- Yurt dışı uçuşlar engellenmedi. Bu kritik maddeler için ne yapıldı, yapılmadı onları sırayla anlatayım. Maçlar ile ilgili kararlar neden alınamadı? Nedeni aslında herkesin sadece tek bir kişinin ağzından çıkacak lafa bakıyor olması. Çünkü Erdoğan'lı yeni sistem böyle. Kısaca kritik günlerde kim ne dedi, ne oldu onlara bakalım. Korona Türkiye'ye gelmişti ama kimse hamle yapmıyordu. 15 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi yaklaşıyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, birileri çıkıp maç iptal olsun, seyircisiz oynansın diyor. Bir şey olmaz, hiçbir sorun yok. Araya ateş düşürmeye çalışanlara, provokatörlere karşı uyanık olalım diyordu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 337.